Ayrım 22.
Aşk coğrafyasında konuşmalar. Bölüm 13. Çağın hediyesi. Küresel vahşet. Afganistan'da son 3 yılda 5000 kişi öldü. Irak'ta günde 100 kişi ölüyor. İşte Lübnan'ın geldiği yer, işte Kafkas haritası, işte Bosna haritası. Bütün buralarda durmaksızın savaş sürüyor. Bütün bunları yapan Amerika. Bize hediye ettiği küresel dünya bu. Irak'ta çatışmalar, ölüler. Lübnan'da çatışmalar, ölüler. Somali'nin daha ne olacağı belli değil. Savaşları durdurdukları da yok. Bosna'da bitti. Nasıl bitti peki? Boynumuzu eğdiğimiz için bitti. Yugoslavya'dan ayrılan herkesin milli bayrağı var. Bir tek Bosna'nın milli bayrağı yok. Sırplar, o bayrağı kabul etmiyoruz dedi. Bosna'nın içinde Sırplara, Hırvatlara yer verilmiş. Tuhaf tuhaf idare biçimleri, mahalleler şeklinde Bosna'nın içindeler. Sen boyun eğdin, sen taviz verdiğin için Bosna'da bir huzur söz konusu bugün. Geri adım atmazsan her tarafta kan gövdeyi götürüyor. Bütün dünyayı alev sarmış, yetmiyor bu alev. Şimdi bir de bizi alıp götürecekler. Küresel, vahşi kapitalizmin bizi getirdiği yer burası. Bu saçma sapanlığın içinde insanların biraz insafa gelmesi lazım. Dünyayı cehenneme çeviriyorlar. Her gün 4-5 ülkede savaş yaşanıyor. Dünyanın hangi tarihinde 4-5 ülkede birden savaş oldu? Bunu nasıl görmezden gelirsiniz? Birleşmiş Milletler'de İsrail Başkonsolosu'nun yaptığı pis ve küstah konuşma tazedir hala. Hizbullah canavardır. Biz bu canavarı temizleyeceğiz. Bize müsaade etmiyorsunuz ki temizleyelim. Bu Hizbullah çocukları kalkan olarak kullanıyor. Kardeşim, biz Mohaç Ovası'nda savaşmıyoruz. Sahra'da da savaşılmıyor. Çubuk Ovası'nda da savaş verilmiyor. Bu bir şehir savaşı. Şimdi Ankara, Allah göstermesin, bombalandığında ya Haymana'ya ya da Polatlı'ya kaçacaksın. İstanbul nereye kaçacak? Silivri'ye mesela. Bu şehir savaşı. Sen şehirleri bombalıyorsun. Bunu moda edip dünyaya kabul ettirdiler. Ben şehrinizi bombalıyorum, şehrinizi tahliye edin. Çocukları ne yapacağız? Karadeniz'in ortasında bir yer var. Çocukları oraya mı götürelim? Bir yerde bu çocuklar duracak. Suriye sınırından tahliye olan mültecilere bir bakın. Hepsi çocuk ve kadın. Suriye'deki binlerce araç konvoyuna bakıyorsun, içlerinde erkek yok. Bu istihbaratı İsrail de biliyor, ona rağmen gelip çocukları kalkan yapıyorlar diyor. Bu kadar terbiyesiz. Bir de kalkmış, ben şehri bombalıyorum, boşaltın diyorsun. Birleşmiş Milletler yasası oldu. Ben bombalayacağım biraz sonra. Çocukları tahliye edin. Yani çocukları öldürmüş olmayayım. Bu kadar terbiyesizlik, arsızlık olmaz. Bu topraklar Nuh'un topraklarıdır. Bu topraklar Nuh'un gemisidir. Bu topraklarda Nuh herkesi aldı. Büyük bir yangın, büyük bir felaket gelecek. Bütün dünyayı sel götürecek. Herkes gelsin ve bu gemiye binsin dedi. Bu kültürün böyle bir efsanesi var. Bugün aşure dediğimiz odur. Aşurede her şey vardır. Nuh'un gemisi gibi hepimiz karıştık. Nuh herkesi aldı gemisine. Ayrı gayrı yapmadı. Kokarcayı da, domuzu da, gelinciyi de, biti de, zürafayı da aldı. O gemiye hep birlikte bindik ama orada tahliye olurken Norveçli Norveçliyi, İsveçli İsveçliyi alıyor. Senin Müslüman kardeşine bakan yok. Bu topraklar Nuh'un gemisidir. Bu topraklarda Yahudiler de yaşayacak. Üstelik soylarıyla, dinleriyle, kültürleriyle kardeşçe yaşayacak. Ama dünya kızılca kıyamete döndüğü ya da bir büyük savaş başladığı zaman bakıyorsun, herkes kendi adamını alıyor, kaçırıyor. Kendi insanına sahip çık yeter. Başka insanlar kokarca. Onları gemiye almasan da olur. Onları bombala. İsrail burayı bitirmek için 3 ay zaman istemiş. Sırpların Avrupa'dan istediği gibi. Ben Bosna'yı Avrupa'da bitiririm. Bağdat'ı da öyle. E insaf. Batı'nın ortalama ateşkes sınırı 250 bin 300 bin ölü. Bunu Afganistan'da da gördük. Bu topraklar Nuh'un gemisidir. Hep birlikte yaşayacağız diyoruz ısrarla. Orada kim varsa bizim kardeşimiz bu gemide yaşıyor ama Batı bütün dünyanın gözü önünde kendi adamlarını alıp kaçıyor. Sonra çocuklara bomba atıyorum, çocukları kaldır diyor. Hangi birini söyleyeceksin? Bir insanlık vicdanı olduğu zaman senin şairin, senin yazarın burada insanlığı seslendirir. İnsanlığın güzelliğine, kardeşliğine yazılar yazar. Biz Yahudilerle kardeşiz, dostuz, bombalar olmasın der. Bizim yazarlarımıza bakıyorum, şeytan gibi, İsrail'in kalemi gibi konuşuyorlar. Üstelik savaş bilgileri yok, savaş tarihi okumamışlar. Bu kadar büyük terbiyesizlik de artık tahammül sınırını zorlar. Bazı yazarlar var, Mustafa Kemal'i tanımıyorlar. Mustafa Kemal'in Orta Doğu'ya ve Araplara bakışını bilmiyorlar. Bizim bazı Kemalist yazarlar Orta Doğu'ya daha eleştirel, tuhaf bakıyorlar. Atatürk'ün bize bıraktığı emanetten haberleri yok bunların. 1937 yılında mecliste yapılmış arşiv numaraları kayıtlı bir konuşmasında Mustafa Kemal Orta Doğu'ya nasıl baktığını açıkça ortaya koyuyor. Arapların Avrupa siyasetine nüfuz edemeyip, bu sözde istiklal kelimesine inandıkları ve bu uğurda Arap memleketlerini Avrupa emperyalizmine esir kıldıkları çok şayanı teessüftür. Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Biz birkaç sene Araplardan uzak kaldık fakat şimdi kendimize kafi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyet'in mukaddes yerlerinin Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız. Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet'e lakayt olmakla itham edildik. Fakat bu ithamlara rağmen peygamberin son arzusunu yani mukaddes toprakların daima İslam hakimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. Cetlerimizin Selahaddin idaresi altında uğrunda Hristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hakimiyet ve nüfuzunun altında bulunmasına müsaade etmeyecek kadar bugün Allah'ın inayetiyle kuvvetliyiz. Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için atacağı ilk adımda bütün İslam aleminin ayaklanıp icraata geçeceğine şüphemiz yoktur. İşte Mustafa Kemal böyle diyor. Günlerce, aylarca, heyecanla, taşkınlıkla, enerjiyle konuşan genç bir yazarda olan heyecanı bundan onlarca yıl önce ortaya koymuştur. Mustafa Kemal'in bu topraklara ve emperyalistlere nasıl baktığının da belgesi budur ve 1937'de de mecliste yapılmıştır bu konuşma. Allah'a bin şükür, cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın vurgulandığı, bizi ayaklandıran, bizi yanıltmayacak ve bizi şaşırtmayacak kutsal sözleridir bunlar. Bölüm 14. Vatanseverliği tutuklamak istiyorlar. Irak Savaşı'nın başladığı günlerde Habertürk Televizyonu bir ay süreyle romantik bir edayla ekranda Amerikan bayrağı dalgalandırdı. Şarkı söylüyorlar ve Amerikan bayrağı dalgalandırıyorlardı. Yani Irak'a giren Amerikan askerlerini öven, hatta hepimizi duygulandıran ve Amerika'nın yanına bizi davet eden bir ifade taşıyordu. Bizim toprağımızda Amerikan bayrağı Yunan bayrağı dalgalandırılmaz dedim. O zamanki akşam gazetesindeki köşemde yazdım bunu. SkyTürk'teki konuşmamda da belirttim ve bu duruma karşı çıktım. Bunun üzerine Habertürk yöneticileri hakkında dava açtılar. Sanırım dava bitti ve ben kazandım. Çünkü milyonlarca insan gördü bunu. Her yerde kasetleri var. Bu insanlar çok buyurgan. Değişik medya kuruluşlarında yöneticilikler yaptılar. İstediklerine istediklerini söyleyip insanları suçlayıcı karakter taşıyorlar. Kendilerine karşı çıktığım için de beni düşman belleyip fırsat kolladılar. Trabzonlu oluşum çok aşikar. Hrant Dink cinayeti sonrası Trabzon mercek altına alınınca akıllarına hemen Nihat Genç ismi geldi ve beni de bu konu yüzünden suçladılar. O sıralar medyanın ünlü genel yayın yönetmenlerinin birçoğu bana bunun deli saçması olduğunu söylediler. Sakin olmamı, buna cevap vermememi, çünkü karşıdaki adamın ne dediğini bilmediğini ifade edip "Aman Nihat, bu deliye bulaşma" uyarısı yaptılar. Ben de sessizce bekledim. 1980 yılından önce ve sonra medyada Trabzon'un başarıları konuşulurken Trabzonspor'a karşı bir sinsilik gördük. Bunu o zaman açıklayamazdık. Şenol Güneş örneği ortada. Dünya üçüncüsü olmuş bir takımın başındaydı. Ancak onu bile lekeleme girişimleri oldu. Bir çekememezlik, bir aşağılama. Bunu biz hissettik. Fakat bu bizi telaşlandırmamalı. Çünkü Trabzon'un toprağından yetişen her 10 insandan 9'u büyük sanatçı, büyük edebiyatçı, büyük siyasetçi olur. Bu toprak yüzyıllardır Kabadayı da yetiştiriyor, Çakal da. Her cins insan var bizim içimizde. Kendimize has bazı olayları reddetmek doğru olmaz. Osmanlı'da ihtilal yapmış Kabakçı Mustafa, Laz. Bu ihtilali İstanbul Beykoz'daki Laz Ocakları yapıyor. Kurtuluş Savaşımızda da namı Topal Osman olan insan bölgede bir isim, haklı bir şöhret yapıyor. Savaş tarihinde Karadenizlilerin çok cefakar ve sadık savaştıklarını okuyoruz. Buranın milli bir cephe taşıdığı, ruhunda çok yoğun bir vatanseverlik olduğu ama bu vatanseverliğin aynı şekilde bir sabırsızlık, bir heyecan taşıdığını ve bunun zaman zaman da çok kontrolden çıktığını biliyoruz. Biz Bu duyguların ülkemizde kimseye zarar vermeden gelişmesi için çalışıyoruz. Ama çok vahşi trajedilerle de karşılaşıyoruz. Hrant örneği böyle bir trajedi. Hrant, hangi inanca sahip olursa olsun toprağımızın çocuğudur. Biz bu topraklarda binlerce yıl beraber yaşadık. Tamam, demokrasi tariflerinde anlaşamıyoruz. Onların özgürlük tanımları çok farklı. Biz ülkemizde azınlık, bölücü ve etnik kelimelerinin asla konuşulmasını ve hukuki kayıtlara girmesini istemiyoruz. Ama bu tartışma entelektüel alanda sürüyor. Basında ve kitaplarımızda sürüyor. Bu tartışmayı fırsat bilen bazı insanlar da getirip bomba atıyorlar buraya. Hiçbirimizin altından kalkamayacağı kadar acı bir reçeteyle zehirlediler bizi. Neye uğradığımızı şaşırdık. Güneydoğu'da 30 bin insan, Madımak, Uğur Mumcu gibi birçok hadisede de görüyoruz ki, Türkiye kendi sorunlarını tartışırken birileri bu sorunları aşırı germek için devreye giriyor. Çakallar milliyetçiliğin içine sızıyor. Vatansever ve milliyetçi insanlar, kendi ülkesine hiç zarar vermeyen, kendi ülkesi için bir şey üreten, gazete çıkaran, profesör olan, çocuk yuvasında çalışan temiz insanlardır. Milliyetçilik kelimesi bugün çakallarla, mafyayla yan yana kullanılıyor. Bunu çok doğru bulmuyorum. Biz ekmek gibi, su gibi vatanımızı severiz. Fakat bazı çakallar bu kavrama sızıyor ve bu kavramla tanımlanıyor. Bu da hepimize ders olsun. Hrant'ı öldüren insan bu ülkeye ihanet etmiştir. O halde bunlar vatan hainidir. Ülkeyi felakete sürükleyen insanlardır. Biz bunlara hala nasıl milliyetçi diyebiliriz? Vatanseverliğin en büyük düşmanı bunlardır. Öyle bir hale geldi ki milliyetçilik, vatanseverlik bir suçmuş gibi gösteriliyor ve tutuklamak istiyorlar. Vatan sevgisini tutuklamak istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Herkes vatanını sever. Süryani sever, ben de severim. Bu kirletilemez bir duygudur. Bunu kirletmeye çalışanlarsa çakal ve vatan hainidir. Oyuna getirilmiş insanlardır. Bir ajan servisinin kolaylıkla oyuna getirebileceği zeka seviyesine sahip insandan 5 kuruş hayır olmaz. Ne sana olur ne bana olur. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler, Yahudileri gaz odalarında öldürdüler. Fırınlarda yaktılar. Bunun karşılığında Almanya esir edildi. Almanya'da 1980'li yıllara kadar ben vatanımı, Almanya'yı seviyorum demek neredeyse yasak oldu. Yahudiler Almanları öyle bir zapturapt altına aldı, öyle bir gırtlağından sıktı ki Almanlar çıkıp ben toprağımı seviyorum diyemediler. Niye? Kim ben toprağımı seviyorum dediyse, aa bak işte faşist, aa bak işte Nazi suçlamasıyla karşılaşacaktı. Şimdi bu çakalların suikastleri, ajan servislerinin oyunlarıyla bizim vatanseverliğimiz zapturapt altına alınmak isteniyor. Yani biz susacağız, ülkemizi, dinimizi, sevdiğimizi söyleyemeyeceğiz. Bizi böyle bir töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar. Yazarlarımız, aydınlarımız bu oyuna gelmesin. Bugün Fransız Meclisi'nden çıkan kararın anlamı da budur. Biz ülkemizi, toprağımızı, dinimizi hep sevdik, pek tabii ki seveceğiz de. Yahudi hoşlanmasa da seveceğiz, Fransız hoşlanmasa da seveceğiz. Çünkü biz bağımsız bir ülkeyiz. Cumhuriyetimizi ve topraklarımızı korumaya da yeminliyiz. Ancak bir suikast oluyor, arkası belli değil. Hemen vatanseverliği suçlamaya başlıyorlar. Bu son derece yanlıştır. Yahudi oyunu dediğimiz şey de budur. Topal Osman'ın intikamını alıyorlar. Bu bir senaryonun sonucudur. Topal Osman, Karadeniz'de ortaya çıkmadan Ermeni çeteleri köyleri işgal etti ve halkı kesmeye başladı. Demirci Efeler toprağımızın başka köşelerinde bu duruma karşı direnirken Topal Osman da Karadeniz'de buna dur dedi. Kendi toprağını savundu. Sonra Mustafa Kemal'in koruması oldu. Bazen kendi kendime konuşurken diyorum ki, bizden Topal Osman'ın intikamını almaya çalışıyorlar. Bu benim için biraz romantik ama böyle düşünüyorum bazen. Topal Osman, Giresunlu ama Trabzon, Samsun'dan Sarp'a kadar olan yerdir. 1924'te ayrıldı sınırlar. Bütün Karadeniz'in simgesel cümlesidir Trabzon. Biz kendimizi Trabzonlu değil, Karadenizli olarak görürüz. Ben hem Rizeliyim hem Artvinliyim. O bölgenin çocuğuyum. Keşke Uğur Mumcu yaşasaydı. Uğur Mumcu gibi gazeteciler keşke yaşasaydı. Keşke bu olayların arkasına inebilselerdi. Bu olayların arkasındaki ajan servislerini araştıracak büyük gazetecilerden, büyük zekalardan da yoksunuz. O yüzden de bütün Trabzon halkı gibi biz de tahmin üzerine konuşuyoruz. Tahminimiz odur ki papaz cinayeti ve bu cinayet sıradan, basit bir cinayet değildir.
Ayrım sonu.